Ayrım 22.
Benzin. Sinir sistemini alkol gibi etki eder ve kusma, baş dönmesi, ateş ve morarma yapar. Nefes borularının ve akciğerlerin zedelenmesi sonucu bronşit ve zatürreye görülebilir. Tedavi. Çok fazla alınmamışsa kusturmak veya mide yıkamak doğru olmaz. Çünkü nefes borularına kaçarak oralarda ihtilat yapar. O halde bir müsil vermek daha iyi olur. Çocuk sıcak tutulmalı ve akciğerlerde bir ihtilat vuku göz önünde tutularak hastaneye veya doktora başvurulmalıdır. Civa. Termometreden yutulan madeni civa çoğu zaman tehlikeli değildir. Civanın diğer şekilleri için süblimeye bakınız. Kodein. Büyükler için yazılmış olan kodein tabletleri veya içinde kodein bulunan öksürük şurupları küçük çocuklar için tehlikeli olabilir ve morfin zehirlenmesine benzeyen belirtiler verebilir. Aynı şekilde tedavi yapılmalıdır. Çamaşır sodası. Amonyak gibidir. DDT. Sinirleri uyararak havale ve ölüme neden olabilir. Tedavi kusturmalı ve luminal verilmelidir. Dial. Barbituratlara bakınız. Fare zehirleri. Arsenik ve fosfor ihtiva ederler ve tedavi ona göre yapılır. Filit. Arsenik ve DDT'ye bakınız. Fosfor. Sarı fosfor çok zehirlidir ve 1 santigramı bir çocuğu öldürmeye yeterlidir. Eskiden kullanılmakta olan kibrit çöpleri fosforluydular. Şimdi fosfor kısmı kutuya sürülmüş bulunmaktadır. Fosfor zehirlenmesi belirtileri bulantı ve kusmayla başlar. Kusmuk kanlıdır ve nefes sarımsak kokar. Genel düşkünlük vardır. Bu ilk safhada ölüm görülmezse birkaç günlük bir aradan sonra sarılık, deride kan oturması, hızlı ve zayıf nabız gibi belirtiler çocuğun hayatını tehdit edebilir. Tedavi. 1 bardak 1 bölü 500 oranında bakır sülfat eriği içirilir ve aynı eriyikle mide yıkanır. Bundan sonra 1 bölü 1000 potasyum permanganatlı mide tekrar yıkanır. Sonradan görülen sarılık ve diğer belirtiler hastanede tedavi edilmelidir. Gebeliği önleyici haplar, kontraseptifler. Çocuk kusturulur. Hava gazı ve kömür zehirlenmesi. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma ve baygınlık yapar ve solunum merkezini uyuşturur. Tedavi, hemen çocuğu dışarıya çıkarmak ve suni solunum yaptırmak gerekir. Kezzap. Asit klorhidrik gibidir. Kibrit. Fosfora bakınız. Kinin. Kulak çınlaması, bulantı, kusma, görme bozukluğu yapar, deri kızarmıştır ve bol terleme vardır. Tedavi, 1 bölü 1000 potasyum permanganat eriğiyle mideyi yıkamak, koramin, kafein ve gerektiğinde suni solunum. Kireç, sönmemiş. Amonyak gibidir. Kodein. Kodeine ve morfine bakınız. Kresol. Asit fenik gibidir. Luminal, medinal. Barbituratlara bakınız. Lisol. Asit fenik gibidir. Mantarlar. Zehirlisi karın ağrısı, kusma, ishal ve sinir sistemi uyarımı yapar. Vücut morarmamış ve soğuktur. Tedavi. Sıcak tutmak, kusturmak ve mideyi yıkamak. Morfin ve afyon. Göz bebekleri çok ufalır, ölüme yaklaşınca genişler. Deri morarmış ve soğuktur. Hasta yavaş yavaş komaya girer ve bazı çocuklarda havale görülebilir. Tedavi. 1 bölü 1000 oranında potasyum permanganat eriği içirilmeli, kusturulmalı ve bunu tekrarlamalıdır. Bu eriyikten bir miktar midede kalsa zarar vermez. Aynı zamanda hastaya kahve içirilmeli ve uyumaması için çalışılmalıdır. Solunum duracak gibi olursa suni solunum yapılmalıdır. Konu 266. Müsiller. Bazı müsil haplarında strikninin de vardır ve bunlardan 4 tanesi 2 yaşındaki çocuk için tehlikelidir. Çocuk hemen kusturulmalıdır. Kaskara, fenolfalein ve magnezilli müsiller ise tehlikeli değildirler. Naftalin. Asit fenik gibidir. Nikotin. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, baş ağrısı, görme ve işitme bozukluğu yapar, havale ve ölümle sonuçlanabilir. Tedavi, çocuk kusturulur, mide asit tanik eriğiyle yıkanır, koyu çay ve kahve içirilir, kafein ve adrenalin şırıngaları yapılır, bazen de suni solunuma ihtiyaç olur. Optalidon, barbituratlar gibidir. Öksürük ilaçları, kodein ve morfine bakınız. Fenol, asit feniğe bakınız. Soda, çamaşır sodası, amonyak gibidir. Strikninin. Büyükler için yazılan 2 tableti yutan çocuk zehirlenebilir. Kısa aralarla havaleler görülebilir, yüz soluktur. Tedavi. Tuz veya hardallı eriyiklerle birkaç defa kusturmak ve 1 bölü 1000 potasyum permanganat eriğiyle mideyi yıkamak gerekir. Sakinleştirici ilaçlar verilir. Süblime. Çok zehirlidir. Ağızda, boğaz ve midede yaralar yapar, kusma, ishal ve ağır böbrek iltihabı görülür. Tedavi. Derhal bol miktarda çiğ yumurta akı ve süt vermek ve hastaneye kaldırmak gerekir. Tentür diyot. Birkaç damla zehirli değildir. Sadece ağız, mide ve boğazda rahatsız edici bir yanma meydana getirir. Bir çay kaşığı tender diyot ise tehlikelidir. Şiddetli kusma ve ishal yapar ve abdeste kan bulunabilir. Tedavi: derhal nişasta veya unu suya karıştırıp içiriniz ve bununla kusturup aynı şeyi tekrar ediniz. Nişasta veya un bulamazsanız ekmek içi yediriniz. Tütün ve sigara, nikotine bakınız. 7. Bölüm: gebelik, doğum, aile planlaması. Gebelik. 270. Gebeliğin belirtileri. Gebe bir kadının vücudunda gebeliğe özgü çeşitli değişiklikler belirir. Bunlar her kadında kendine göre özellikler taşır. Birçok kadınlar sonraki gebeliklerinde bu belirtilere bakarak gebeliğin başlamış olduğunu anlayabilirler. Sağlıklı ve genç bir kadında reglin, aybaşı hallerinin kesilmesi gebelik için bir işarettir. Aynı zamanda meme bezleri büyüdüğünden göğüslerde gerginlik hissedilir. Çoğu kadınlar gebeliklerinden kısa bir süre sonra kilo almaya başlarlar. Bazen ruhsal değişiklikler de olabilir. Bazı şeylere karşı anormal bir istek duyulduğu gibi daha belirgin olanı belli şeylere karşı duyulan tiksintidir. İlk aylardan sonra deride değişiklikler belirir, bazı kadınların alın ve yanaklarında kahverengi lekeler görülür. Meme başları koyu kahverengi bir renk alır. Son regilden en geç 6-8 hafta sonra gebeliğin bir doktor tarafından da doğrulanması yerinde olur. Şüpheli bir gebeliği daha başlangıçta bu işaretler henüz belirmeden özel deneylerle anlamak mümkündür. Çocuğunuzun hareketlerini ilk gebeliğinizde yaklaşık 20. haftadan ve daha sonraki gebeliklerinizde ise 18. haftadan itibaren duymaya başlarsınız. 271. Çocuğunuz ne zaman doğacaktır? Çocuğunuzun doğacağı zamanı yaklaşık olarak tayin etmek mümkündür. Gebelik ortalama olarak son reglin ilk gününden sayılarak 40 hafta devam eder ve o günden itibaren 280 gün sonra doğum beklemek doğaldır. Doğum gününü hesaplamak için ikinci bir yol daha vardır. Son reglin, adetin, ilk gününden 3 ay geriye gitmek ve buna 7 gün eklemek. Son reglin ilk gününün 14 Temmuz olduğunu farz edelim. 3 ay geriye gidilirse 15 Nisan'ı bulursunuz. Buna 7 eklenince çocuğun doğumu aşağı yukarı 21 Nisan'da beklenebilir. 14 Temmuz'dan itibaren 40 hafta sayılırsa 280. gün yine 21 Nisan'a rastlar. Doğum beklenen tarihten 1-2 hafta önce veya sonra da olabilir. Böyle bir durumda endişeye kapılmanıza yer yoktur. Doktorun muayenesiyle doğum zamanı daha kesin olarak tayin edilebilir. 272. Gebe kadının yaşama tarzı. Gebeliğin ilk yarısında fazla bir değişikliğe pek gerek yoktur. Ağır eşya taşımak, fazla eğilip kalkmak gibi yorucu hareketlerden sakınınız. Gebelik süresince günde 8-9 saat uyuyunuz ve öğle yemeklerinden sonra 1 saat dinleniniz. Bununla birlikte vücudunuzun hareket ihtiyacı vardır. Bu itibarla gebelikten önce yapmış olduğunuz hafif sporları yapmanız yararlıdır. Vücudunuzu fazlaca yoran hareketlerdense sakınınız. Soğuk suda uzun zaman yüzmek, kayak kaymak, saatlerce süren yürüyüşler yapmak doğru olmaz. Gebeliğin başından sonuna kadar bulaşıcı hastalıklardan korununuz, hasta ziyaretlerine ve kalabalık eğlence yerlerine gitmeyiniz. Sizin için zararsız olan ve çoğu kez hafif seyreden kızamıkçık hastalığına, gebeliğin ilk aylarında yakalanmanızın doğacak çocuğunuz için tehlikeli olabileceğini biliniz. 273. Vücut bakımı. Gebeliğiniz sırasında vücudunuz özel bir bakım gerektirir ve temizlik kurallarına her zamankinden fazla uymanız zorunlu hale gelir. Vücudunuzun herhangi bir yerindeki ufak cerahatlı yaraların birer tehlike kaynağı olduğunu unutmayınız ve bu takdirde bir doktora başvurunuz. Gebelik süresince ağız temizliği ve diş bakımı büyük önem kazanır. Bu nedenle hamile olduğunuzu anlar anlamaz bir diş hekimine başvurunuz. 274. Giyim. İlk haftalarda bir özellik göstermez. Ancak karnı önden sıkıştıran korse, sıkı çorap lastikleri gibi vücudu sıkan giysiler kullanmayınız. Bununla beraber doktorunuz bedeninize uygun, rahat ve sıkmayan korse tavsiye ederse onun dediğini yapınız. Göğüslerinizi de dar giyim eşyası kullanarak sıkmayınız. Bununla beraber hamilelikte memeler büyüyüp ağırlıkları arttığından sıkı olmayan bir sütyen takabilirsiniz. 275. Beslenme. Doğacak çocuğun sağlığında iki etkenin rolü büyüktür. A. Gebe kadının iyi beslenmesi ve özellikle yeterince protein alması ve B. Hastalıklardan korunması. Çocuğun kanı için demire, kemikleri için de kireç ve fosfora ihtiyacı olduğundan yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, et, karaciğer gibi demirce zengin, süt ve peynir gibi kireçce zengin yiyecekleri de ihmal etmeyiniz. Besinde bulunan kireç ve fosfordan tam yararlanmak için fırsat buldukça güneş banyosu yapınız ve açık havada geziniz. Havanın çok soğuk olduğu zamanlarda veya güneşsiz aylarda günde bir çorba kaşığı balık yağı aynı yararı sağlar. Genel olarak gıdanız çeşitli, sindirimi kolay, sebze ve meyveca zengin olmalıdır. Gebelik sırasında alkol ve sigara, kahve ve çayı azaltınız. Baharlı, yanmış yağlı ve fazla tuzlu yiyeceklerden sakınınız. Aynı zamanda fazla yağlı ve şekerli yiyeceklerde de dikkatli olunuz. Gebelikte ağırlığınızın 11-12 kilo artması normaldir. 276. Bağırsak faaliyeti. Gebe kadında genellikle peklik görülür. Bu gibi hallerde sebze ve meyve yiyiniz ve içtiğiniz sulu besinlerin miktarını biraz artırınız. Uzun süre devam eden pekliklere meydan vermeyiniz. Bunun için ikinci, en geç üçüncü günden sonra gliserinli fitillerle bağırsakları boşaltmayı sağlamanız yararlıdır. Kuvvetli müsiller almak tehlikeli olduğundan bunlardan sakınmalısınız. Bazı bitkisel müsiller ve parafin yağı ise zararsızdır. Peklik sabahları görülen kusmalar ve bazı anormal arzular çok defa dördüncü aydan sonra kaybolur. 277. Gebeliğin son ayları. Gebeliğin ilk aylarından başlıca farkı rahmin fazlaca büyümesi ve karın organlarının yukarıya ve yanlara itilmesidir. Bununla beraber karındaki bu dolgunluk sanıldığından daha az rahatsızlıklara neden olur. Son aylarda açık havada günde iki defa birer saatlik yürüyüşler yapınız, yemeklerden sonra dinlenmeyi ihmal etmeyiniz. Özellikle bu zamanda dinlenirken ayaklarınızı yükseğe koymak yararlıdır. Orta ve ağır derecede varislerde sabah yataktan kalkarken bacakların sarılması veya varis çorabının giyilmesi gerekir. Gebeliğin 3. ayından itibaren meme başlarını soğuk suyla temizleyip kaba ketenden bir bezle ovuşturarak kurulayınız. Bu ovma hareketi derinin direncini artıracak en iyi yoldur. Böylece meme başları daha iyi ortaya çıkar, bu da ileride emzirirken yararlı olur. Gebeliğin ikinci yarısında bazı kadınların bacaklarında ve özellikle ayak sırtında ve bileklerinde su toplanmasından ileri gelen şişlikler görülür. Ağır vakalarda karın, yüz ve ellerde de şişlikler olabilir. Bu gibi durumlarda doktorun tavsiyelerini yerine getirmekle daha kötü durumlar önlenebilir. Son aylarda tuzlu ve sulu besinleri sınırlamak gerekir. Gebeliğin son 3 ayında görülen rahim kanamalarını ciddiye almak gerekir. Çünkü bu kanama plasentanın yani sonun rahmin anormal bir yerine yapışmış olduğunu veya rahimden ayrıldığını gösterir ve doktorun zamanında tedavisiyle tehlikeli sonuçlar önlenebilir. 278. Gebelik sırasında kontrol muayeneleri. Gebeliğin ilk 6 ayında her ay, bundan sonraki sürede her 2 haftada bir kontrol muayeneleri yaptırmanız iyi olur. Doktor rahmin büyüklüğünü kontrol, çatı, pelvis, leğen, basen ölçülerini tespit eder ve böylece çatılarda normal doğumun mümkün olmaması halinde yapılacak işleme zamanında karar verir. Ayrıca çocuğun rahimdeki durumunu, varsa ikizleri anlar ve çocuğun kalp seslerini dinler. Genellikle çocuk rahimde uzunlamasına ve başı aşağıda olarak durur. Makatla geliş, enlemesine veya eğri durumların önceden bilinmesi doğum sırasında doktor için yararlı olur. Zamanında doktora başvurmanın bir yararı da bazı gizli hastalıkların gebelik sırasında ortaya çıkmasını sağlamaktır. Örneğin gebelikte böbrek bozukluklarının görülmesi mümkündür. Bunlar eski rahatsızlıkların alevlenmesi şeklinde ortaya çıkabileceği gibi bir gebelik komplikasyonu olarak da görülebilir ve sonu havaliye kadar gidebilen ağır böbrek hastalıkları da olabilir. Ayrıca karaciğer, kalp, sinir sistemi ve deri rahatsızlıkları da görülebilir. Diğer bir rahatsızlık da bacaklardaki varislerdir. Kadınların bir kısmında varis eğinimi vardır ve daha ilk gebelikten önce bacaklarda kalem kalınlığında mavi damarlar göze çarpar. Gebeliğin vücutta yaptığı değişiklikler ve büyüyen rahim basıncıyla her doğumdan sonra varisler daha da ağır bir hal alabilir. Sizde de varis varsa mutlaka bir doktora başvurunuz ve bunların doğurabileceği kötü sonuçları önlemek için doğum doktorunuzdan öğütler alınız. Sık görülen rahatsızlıkların bir diğeri de gebelik kusmalarıdır. Bunlar şiddetli zayıflamalara neden olabilir ve zararlı sonuçlar doğurabilir. Çevrenizden uzaklaşmak ve iklim değiştirmekle bazen bu kusmalar kaybolur. Kusmalar artarsa mutlaka doktora başvurunuz. Düşük tehlikesine karşı karın ve arka ağrılarında ve en ufak bir kanamada derhal yatağa yatmalı ve doktoru çağırmalıdır. Bu gibi durumlarda kesin yatak istirahati en iyi ilaç kadar yararlıdır. Doğacak çocuğunuzda ana babanın kan uyuşmazlığı nedeniyle ağır sarılık olabileceğinden gebelik sırasında anne ve babanın kan gruplarının tayini gerekir. 5. konuya bakınız. Gebelik sırasında alınan bazı ilaçların doğacak çocuğa zarar verdiği, örneğin tialidomide adında teskin edici ilacı alanların çocuklarında sakatlıklar görüldüğünü hatırlayınız. Başka ilaçlarında normal dozlarda yararlı oldukları halde aşırı miktarlarda kullanılmasının bebeğe zarar verdiği anlaşılmıştır. Gereğinden fazla D vitamini veya kalsiyum alma buna bir örnektir. İşte bu nedenle doktorunuza danışmadan komşularınızın sözüyle eczaneden ilaç almanızın veya normal miktarda alınması gereken ilacı daha çok yararlı olur düşüncesiyle yüksek miktarda kullanmanızın zararlı olabileceğini hatırlamanız yerinde olur. Sigaranın herkese zararlı olduğunu bilmeyen yoktur. Öte yandan sigaranın en büyük zararının gebe kadına ve özellikle doğacak çocuğuna olduğunu unutmayınız. Gebelik sırasında tütün içmeyiniz, bunu yapamıyorsanız çok azaltınız. Doğum. 279. Doğum için yapılacak hazırlıklar. Doğum zamanı hesaplanabildiği halde kesin tarihin her zaman tespit edilemediğine, çok defa hesaplanan günden bir iki gün veya hafta öncesine veya sonrasına kadar değişiklik gösterebileceğini işaret etmiştim. Bu nedenle doğumunuzu evde mi yoksa hastanede mi yapacağınızı önceden kararlaştırmış olmalısınız. Bu konuda doktorunuza da danışarak doğumunuzda herhangi bir arıza ihtimali olup olmadığını öğrenmelisiniz. Önceki doğumlarınızda müdahaleler gerekmiş veya kanamalar görülmüşse hastaneye yatmak yararlıdır. İlk doğuranlarda doğumun seyri konusunda karara varmak oldukça güçtür. Çünkü önceden tahmin edilmeyen durumlarla karşılaşmak mümkündür. Bununla birlikte dar çatıda, kanamalarda çocuğun büyük olması halinde veya gebe kadın hastalanırsa daima hastane tercih edilmelidir. Evde size yardım edecek kimseniz yoksa veyahut tam tersine çok kalabalık bir evde olduğunuzdan işinize yersiz karışanlardan korkuyorsanız yine hastaneyi tercih etmelisiniz. Normal doğum için en önemli koşullardan biri de gebenin ruhsal durumunun ve sinirlerinin normal olması ve kadının kendini emniyet hissetmesidir. Doğum evde olacaksa doğum odası her ihtimale karşı hazır bulundurulmalıdır. Bu oda aydınlık olmalı, içinde kolay temizlenebilmesi için imkan ölçüsünde az eşya bulunmalıdır. Bir yatak, bir komodin, çamaşır dolabı, masa ve bir iki iskemle yeterlidir. Yatak çok temiz olmalı ve şiltenin kirlenmemesi için çarşafın altına bir muşamba serilmelidir. İkinci bir muşamba da çarşafın üzerine yayılır ve bu da pamuklu bir bezle örtülür. Evde şu ilaçlar ve tıbbi malzemeyi bulundurunuz. Tendir diyot, alkol, talk, steril pamuk, termometre, meme başları için küçük kesilmiş steril gazlı bezler, doğum için bol miktarda kaynamış su, bir irigatör, bir sürgü, kirli çamaşırlar için ayrı bir kap ve çocuğun banyosu için leğen veya küvet. 280. Doktoru erken çağırınız. Ağrılar başlamadan doktor veya ebeyi çağırınız. İlk doğuranlarda doğumdan 2 hafta önce bel ve karın ağrıları duyulabilir. Bu nedenle kadınlar genellikle doktor veya ebeyi mümkün olduğu kadar geç çağırmak isterler. Halbuki doktorun gecikmesi özellikle çocuk için tehlikeli olabilir. 281. Çocuk doğunca. Çocuk doğduktan az sonra ağlar. Göbek kordonundan kan damarlarının atışı azalınca ve kordon gevşeyince göbekten 6-10 cm uzaklıktan kordon bağlanarak steril bir makasla kesilir ve çocuk sıcak bir beze sarılır. Çocuğun doğumdan sonra derisinin pembe renkte olmasına ve düzenli nefes almasına dikkat etmelidir. Doğumdan sonra çocuğun her iki gözüne %1'lik gümüş nitrat veya 4 saat arayla birkaç defa taze hazırlanmış penisilin damlatılmalıdır. Bu damlatma işine doğumdan en geç yarım saat sonra başlanmalıdır. Çocuğun vücudundaki suları temizlemek için deri zeytinyağı ile ovulur ve bir havluyla silinir. Yüz ise sabunsuz ve ıslak bir bezle temizlenir. Bundan sonra kol ve bacaklarını oynatan ve genellikle kuvvetle bağıran çocuk 38 derecelik ılık bir banyoya sokulabilir. Çocuk cılızsa bu ilk banyoya gerek yoktur. Bu yapılırken göbek kordonu bağını zedelememeye ve gevşetmemeye dikkat etmek gerekir. Banyodan sonra çocuk temiz ve sıcak bir havluya alınarak kurulanır. Bundan sonra doktor veya ebe tekrar ellerini temizler ve göbek kordonunu steril bir şekilde göbeğin iki parmak üstünden bağlar ve fazlasını keser. Üzerine tendir diyot sürdükten sonra steril saf alkollü satılmış bir gazlı bezle kapatır. Bundan sonra da çocuk giydirilir, sarılır ve önceden ısıtılan yatağına yatırılır. Bundan sonra mümkün olduğu kadar erken ve nihayet 1-2 saat içinde annesinin göğsü üzerine yatırılır ve anne sütüyle emzirilmeye çalışılır. Çocuğun ruhsal sağlığı yönünden ayrı bir oda yerine annenin yanında fakat ayrı bir bebek karyolasında veya sepette yatırılmasının gerektiğini yeni yeni öğrenmiş bulunuyoruz. Ziyaretçilerin yeni doğan çocuğu yakından görmesi veya kucağına alıp sevmesi doğru değildir. Çünkü bu şekilde çocuğa birçok hastalıklar geçebilir. Örneğin en basit bir nezle yeni doğmuş çocuk için tehlikeli bir hastalık halini alabilir. Yeni doğanda kanama istidadını önleme amacıyla yarım ila 1 miligramı geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere K vitamini vermek yararlıdır. Ancak bu ilacın zaman zaman ve büyük dozda alınması, örneğin 5 veya 10 mg'lık tabletin tümünü vermek veya K vitaminini iğne şeklinde yapmak, herhangi bir sarılığı önlemeyeceği gibi sarılığın ortaya çıkmasına veya mevcut sarılığın artmasına yol açabilir. Bunu bilmenizde yararlıdır. Doğumlar %90-95 oranda normal seyreder ve yukarıda bahsedilen tedbirlerden başkaca bir şey gerekmez. Gününü doldurmayan doğumlar çocuk için tehlikeli olabileceğinden bu durumda yavruya özel ilgi göstermek gerekir. Bu gibi çocukların bakımı kitabın 5. bölümünde yazılıdır. 282. Lohusalıkta bakım. Doğumdan sonraki ilk 7 gün doktor veya ebenin kontrolü altında geçer. Bununla birlikte annenin davranışlarını, hangi tehlikelerden korunması gerektiğini ve olabilecek rahatsızlıkları bilmesi doğru olur. Annenin günde 2 defa vücut ısısı ve nabzı kontrol edilmelidir. Doğuzanın da normal bir insan gibi vücut ısısı 37 derecenin altında olmalıdır. Bazı günler 37 dereceye kadar yükselmesinin bir önemi yoktur. Bu yükselme memelerde sütün ani olarak toplanmasından dileri gelebilir. Nabız da normaldeki gibi dakikada 70 olmalıdır. Her ikisinin de düzenli bir şekilde yazılması ve herhangi bir hastalanma halinde doktora bilgi verilmesi teşhis ve tedaviyi kolaylaştırır. İlk günlerde idrarda güçlük olabilir. Esasen doğumdan önce lavmanla bağırsakların boşaltılmış olması ve sonraki günlerde de daha ziyade sulu besinlerin alınması buna çok ihtiyaç göstermez. İlk birkaç günkü besininiz fazla sulu olmalıdır. Ondan sonraki günler normal bir insanın besininden hemen hemen farksız olabilir. Ayrıca günde 3-4 bardak süt içmeniz veya yoğurt yemeniz ve bir o kadar da meyve suyu içmeniz sütünüzü çoğaltır ve vitaminca zenginleştirir. 283. Hastalıklardan korunma. Gebelik hastalıksız geçmiş ve doğum normal olsa bile lohusalıkta iki tür tehlike vardır. Biri lohusalık ateşi, diğeri de damarlarda tıkanmadır. Eskiden lohusalık ateşi tehlikeli bir hastalık olduğu halde yeni ilaçlar sayesinde ve zamanında müdahale etmek koşuluyla hastalık bugün çabuk iyileşebilmektedir. O halde lohusalığın herhangi bir gününde ateşiniz yükselirse başka bir belirtiyi beklemeden doktora başvurunuz. Lohusalıkta kara damarların tıkanmasını önlemek için bacakların yüksekte tutulması, lohusanın ilk gününden itibaren hareket etmesine izin verilmesi, ikinci günden sonra ayağa kaldırılması ve bu arada yiyeceklerle birlikte su miktarının ve sulu yiyeceklerin arttırılması tavsiye edilir. Sezaryen veya dikişli olan kadınların da erkenden hareket etmelerinde bir sakınca yoktur. Aile planlaması. 284. Aile planlaması nedir? İstediğiniz sayıda ve istediğiniz aralıklarla çocuk sahibi olmak için alınacak tedbirlere aile planlaması denir. Bir yandan çocuk sahibi olmak istedikleri halde hamile kalamamanın nedenleri ve çareleri, diğer yandansa gebeliğin ertelenmesi konusunda yararlı olabilecek bazı bilgiler aşağıda özetlenmiştir. 285. Kısırlık. Evlilik üzerinden yıllar geçtiği halde gebe kalınmayabilir. Bu durumun nedeni kadında veya erkekte olabilir. Herhangi bir hastalık veya kusur aramadan önce normal, fizyolojik kısırlık hallerini bilmek yararlıdır. Kadınların regilden, adetten önce bir hafta veya regilden sonra bir hafta içindeki cinsel münasebetlerden hamile kalma ihtimali çok azdır. Kadınlarda yaş ilerleyince fakat regil henüz kesilmeden bir süre önce de gebe kalma şansı çok azalabilir. Morfin, eroin gibi keyif verici zehirler, aşırı derecede alkol kullanma, ileri derecede ruhsal ve bedensel yorgunluklar kısırlığa neden olabilir. Bazen de kadında veya erkekte organik nedenlerle kısırlık meydana gelebilir. Yıllar geçtiği halde çocuk sahibi olmayanların hekime başvurmaları gerekir. 286. Gebeliğin önlenmesi. Doğumdan sonra ve meme emzirirken bazı hormonların etkisiyle kadınlar regil görmeyebilirler. Bu dönemlerde hamile kalmaları ihtimali azdır. Öte yandan regilden bir hafta önce veya başladıktan sonra geçen 10 gün içinde hamile kalma şansı son derece azdır. Gebeliği önleyici haplarla da istenen sonucu almak mümkündür. Her ay regil başlangıcından 5 gün sonra başlayarak ve 21 gün süreyle günde bir hap almak suretiyle gebelikler önlenebilir. Birçok kadında hapların alınması herhangi bir arıza yapmaz. Öte yandan zaman zaman bulantı, kilo alma gibi yan etkiler görülebilir. Haplar kan pıhtılaşmasını kolaylaştırdığı için regil miktarı da azalır ve nadiren kesilebilir. Bunu da büyük bir sakınca kabul etmemek gerekir. Genellikle 3 yıl aldıktan sonra 1-2 yıl ara vermek yukarıda söz edilen sakıncaların önlenmesi bakımından yararlıdır. Hapların bir sakıncası da yeteri kadar ucuz olmamasıdır. Öte yandan gebeliği önlemek için RIA, rumuzu ile ifade edilen rahim içi araçlardan, spiraller, yararlanmak çok iyi olur. Bunların yukarıda belirtilen sakıncaları da yoktur. Rahim içi araç doktor tarafından yerleştirilir ve zaman zaman kontrol edilmesi gerekir. Jeli, diyafragma ve plastik prezervatif gibi araçlar da eskiden beri gebeliği önlemek için yararlanılan araçlar arasında olup bunların kullanılması da bir sakınca doğurmaz. Kitabın sonu. 26 Temmuz 2000.